Ayrım 21. Karagöz ile boş verin beni. Ferhan Şensoy. Sayfa 301. 67. Bir haftadır buraya dadanan, ziyaretlerini dizüstü bilgisayarını masanın ortasına koyarak, burada buluştuğu insanlarla görüşmesini bir yönetim kurulu toplantısına çevirmeyi çok seven, yanları yukarıdan aşağıya ceplerle bezenmiş, bol pantolon giyen şişman genç adam, karşısında damalı gömlekli, saçı şapka gibi bey bir iş görüşmesindeler. Peruk değil damalı gömleklinin başındaki kendi saçı ve fakat şapka gibi duruyor kafasında, üstelik eğreti başka birinin şapkası sanki. Yaşından büyükmüşçesine tavırlar sergilemeye özen gösteren şişman genç adam, 60 dizüstü bilgisayarını masanın ortasına, saçları başkasının şapkası beye bir demo göstermek derdinde. Buyurun bakın, laptopta görüldüğü gibi dijital atmosferine kaptırmış kendini. Ambul dikilmiş başlarına. Ne alırdınız? Sizde printer var mı? Sorusuyla yanıtladı. Bol pantolonunun bütün cepleri tıka basa dolu şişman genç adam. Ne var acaba ceplerinde diye merak ediyor insan. Bütün ceplerin dolu olması onu olduğundan da şişman ve kalın gösteriyor. İçki siparişi almak isteyen Ambul boş bakıyorken printer talebini yineledi. Ne abi, yabancı bir içki mi bu diye sordu Ambul. Eve en yakın lokantanın yeni düzenlemesiyle açılmış terasındayım. Hava güneşli ve mülayim. Esinti yok. Bu cumartesi öğleden sonra dan diye geldi işte bahar İstanbul'a. Mart'ı tükettik, Nisan'ı karşılıyoruz. Her nevbahar bir umuttur çünkü bahar her yıl var safkeriz mantığıyla. Terastaki nebatat çiçek açmış, bitişik binanın duvarını kaplamaya domuzlanıyor sarmaşık. İyi olur aslında, yıllardır boyanmıyor bu harap duvar. Sarmaşık onun ayıbını kapatmakla kalmıyor, buraya daha bahçe havası veriyor. Sinir bozucu bir tekno müzik çalıyor. Dublesi tek gibi çağırıp kısmasını rica ettim. Tamamen kapatayım abi, müziğe benzemiyor zaten diyerek kendisinin de gıcık olduğu müzik yayınına son verdi. Bar bomboş, dublesi tek gibi terasta garson olarak çalışıyor. Bağlantılı Fikret yok, çengel bulmaca Nuri yok, göz aşina beyi arıyor gözüm. Terasta 3 masada müşteri var. Hepsi genç, neredeyse aynı dükkandan giyinmiş gibiler. Al şu masadaki oğlanı, öbür masadakiyle değiştir, görüntüde değişen bir şey fark etmek çok zor. Bana gayet yabancı bir yer oldu burası. Gidilecek başka bir yer bulamadığım için istemeye istemeye buraya geliyor ayaklarım, bir kötü alışkanlık gibi. Dizüstülü masaya 4 genç adam, bir genç kız gelince ambul masa ekledi, oturdular. Bilgisayarın başındaki siz bakmayın genç göründüğüme edasıyla bir kaşık kalkık şişman genç adam hemen yönetim kurulu toplantısına çevirdi işi. Sırtını sandalyenin arkalığına yaslamıyor, yarım kıç bir oturuşta. Sanırım bir ürünü pazarlamanın telaşında, fakat bunu çok belli ediyor. Bir yere yetişecekmiş, geç kalmış gibi, dikkat çekici bir telaş içinde. Masaya 3 adam daha geldi, 10 kişi oldular, ek sandalye istediler, sıkıştılar. Ne pazarlanıyorsa iş ciddi yani. Bu 10 kişi bu işten para kazanacaklar. Bir sandalye çekip masaya ilave olmak arzusundayım. Biz de çerezlenelim abi şu ciddi paradan. İşimden çok sıkıldım, her sabah yataktan fırlayıp işe gitmekten sıkıldım. Ben de pek bir iş yapmadan çok para kazanmak istiyorum. Öyle adam çok. Ben onlardan salak mıyım? Galiba. Herkes herhangi bir işten hemen trilyon kazanmak ve iş konusunu kapatarak hayatının geri kalanını tatil biçiminde yaşamak, bir an önce tatile çıkmak, yıllardır yeterince yapamadığı tatilleri topluca, doya doya ve sonsuza dek yaşamak, para kazanma konusunu sabah uyanınca ilk iş olmaktan çıkarmak istiyor. Hiç bunu düşünmemeli insan. Bir ödemeler listesiyle günaydınlaşarak güne başlayacaksak, o gün güneş doğmasın daha iyi. Para bankada istiflenmiş olmalı, gerekince oradan almalı ve o yüklü miktar sayın para durduğu yerde para kazanarak hiç bitmemeli. Asıl ve acilce erek bu. Gerisi hikaye. İşinde başarılı olmak, müdür yardımcılığına terfi etmek, bir ev, bir araba edinmek derdinin peşinde koşuşturarak geçirilen ömür, yaşamak dediğimiz şey olamaz. Yoksa çok sevinince yerimizden sıçrayarak, el çırparak ünlediğimiz "Yaşasın, yaşadık, oh herif yaşadı" sözlerinin ne anlamı kalır? İşte şu dört bir yanı ceplerle bayındır şişman genç adam bu bilince ermiş olarak masa başına topladığı 9 kişiyi hemen kafaya alıp yaşamak fiilini bütün harfleriyle ciğerlerine çekip Akdeniz dalgalarına doğru üflemek istiyor. Akdeniz'deki en büyük en kral yat benim olsun, kıç güvertesi karı kız da olsun ve bu konuma emekliliğinde değil gençken erişmek telaşında. Bara iki turist geldi. Birbirine benzeyen sarışın, uzun boylu, omuz çantalı adamlar. Kuzeyliler besbelli. Güneşi görünce biz baharı selamlıyorken onlar yazı getirmişler bile. Şort, fanila, plaj terliği. Omuz çantalarında güneş yağı falan da vardır mutlaka. Dublesi tek gibi bardaki yerini alarak İskandinav ülkelerinden geldikleri kuvvetle muhtemel turistlere servise geçti. Teras masalarına da hiç istemeyerek ambul bakar oldu. Yeni türeyen yırtık blue jeanli, kirli spor ayakkabılı, ikide bir gazozuna yeni kamış isteyen, sodasına ilave dilim limon talep eden, buzlu çayını ılık bulup daha buzlar eklettiren, bahşiş kavramsız bu çoluk çocuk takımına gayet gıcık olan ambul, elinde bir Nescafe fincanıyla yanımdan geçerken, derdini benimle paylaşmak istedi. Nescafe'ye biraz daha süt ilave edilecekmiş. Bunlarla işimiz gücümüz ilave. İlaveten bahşiş yok. Bunlar ilave tipler ambul. Evet abi, boku çıktı buranın. Kesin ayrılacağım deyip sünepe adımlarla içeri gitti. Birleşik masalar dizüstülü toplantısında saçları başkasının şapkası bey aldı sözü. Ne anlatıyorsa binbir cepli, Akdeniz hülyalı genç adam ve öbürleri dikkatle onu dinliyorlar. Herkes çok ciddi. Normal, konu ciddi. Akdeniz parselleniyor. Hiç espri, gülme, şaka yok ortada. İşin şakası yok yani. Kimse içki içmiyor, çay kahve tüketimindeler. Güneş özlemli İskandinav turistler biralarını alıp terasta bir masaya geçtiler. Kedi gibi geriniyorlar güneşe karşı. Ya Norveçli ya da Finlandiyalılar. Konuştukları duymaya alıştığımız bilinen dillerden değil. Birbirlerinin güneşli fotoğraflarını çekiyorlar sevinç içinde. Gerektiğinden fazla gülümser pozlar vererek. Güneşin doğmasını 6 ay sabırsızlıkla bekleyen Norveçli arkadaşlarına Oslo'da bir kafede kasılarak gösterecekler güneşli fotoğraflarını. Ambul geldi, şarabımı yeniledi. Fikret hiç uğramıyor mu Ambul? Boynunu büktü titrek bir sesle, sizlere ömür abi diyebildi. Cumartesileri gelmezdi zaten diyerek daha rahat ağlayabilmek için bara doğru uzaklaştı. Onun barda her zaman oturduğu noktaya gitti. Ambul'ün masamdan uzaklaşması iyi oldu. Ben de efendi gibi ağlayabilirim şimdi. Tüm ölümler erkendir ve fakat onun burayı inleten uzun kahkahasının ortadan kaybolması bir saçmalık. Bu fikretsiz mekana sanırım ben de artık pek gelmeyeceğim. Fikret'in masası bomboş. Keşke ölmeseydi de her gün gelip kafamı ütüleseydi. Eğer ruh diye bir şey varsa ruhun şad olsun. Artık bağlantısız Fikret. Ve fakat sensiz burası çok anlamsız. Birden algılıyorum ki sen buranın bir parçasıydın. Bu saatlerde burada sadece ikimiz olurduk. Fenerbahçe yenilmişse ben seni kızdırırdım. Galatasaray yenilmişse sen kahkahayı kahkahaya ekleyerek "Ne olacak bu Galatasaray'ın hali?" diye başlayan neşeli söylevine girişirdin. Şu an burada yapayalnızım. Şimdi kiminle Fener Galatasaray kavgası edeceğim? Sensiz lokantaya sanırım artık ben de pek gelmeyeceğim. Burası fikretsiz olmaz ki. 68. Kendi yaptığı kaçak inşaat yuvada, kıçından çıkan yumurtanın üstünde neredeyse hiç oturmayan Karagöz, Bu sabah yan pencere denizliğinde annesinin bir mimari şaheseri olarak yaptığı, kendisinin doğduğu yuvada kuluçkaya yattı. Geri zeka. Lan yumurta öbür yuvada. Onu kaçak inşaat yuvasına geri dönmesi için ikna etmek üzere mutfak penceresini açtım. Ürkerek uçtu, yuvada iki yeni yumurta var. Aydınlık boşluğunda olduğu yerde kanat çırparak, neredeyse havada durarak garip gurultular çıkarmaya başladı. Kapattım pencereyi. Tekrar gelip yeni yumurtaların üstüne yattı. Kafasını oynatarak sağlı sollu endişeli bakışlar attı bana. Akşam eve geldiğimde gene kuluçka noktasındaydı. Bir ara uçtu gitti, boş verin beni yattı yumurtaların üstüne. Kaçak inşaat yuvadaki ilk yumurta ne olacak? Uçup gittiği bir sırada o yumurtayı alıp koysam mı öbürlerinin yanına? En doğrusu, o üvey yumurta mı yani? Üstelik ilk yumurta o. Onu mini omlet yapacak değiliz ya. İlk yumurtayı oradan alıp öbürlerinin yanına koymakla doğanın dengesini bozmuş olur muyum? Bir ağacın tepesinde gelişseydi olay, kim müdahale edecekti? Niye öbürlerini onun yanına yumurtlamadı? Bir baytara danışmak gerek. Hiç baytar arkadaşım yok. Sanki çok arkadaşım var da içlerinden baytarlardan baytar beğenilecek. Telefon rehberini açtım. Rehber Fransızlar için hazırlandığından baytarlar veterinerler bölümünde. Bulduğum ilk veterineri aradım. Adam tesadüfen baytar çıktı. Çok aptal hayvanlardır. Kuşların en aptalıdır kumrular. Bir eldivenle o yumurtayı alıp öbürlerinin yanına koyun dedi Bay Baytar. Her ne kadar ben onlara zaman zaman salak diye hitap ediyorsam da bu kadar aptal olabileceklerini aklımdan geçirmemiştim. Umarım torunlar daha akıllı çıkar. Üvey yumurtanın hala bir sarısı var mı acaba? Karagöz onu yumurtlayalı neredeyse bir ay oldu. Bir kağıt peçeteyle üvey yumurtayı kaçak inşaat yuvadan aldım. Öbür pencereyi açtım, kuluçka nöbetindeki boş verin beniyi kışlayıp kardeşlerinin yanına koydum ilk torunum Yumurtcan'ı. Banyo penceresi denizliğine tüneyerek operasyonu dikkatle izleyen boş verin beni geri gelip yattı üç kardeş yumurtanın üstüne. Sağ ol baba, biz de o yumurtayı buraya nasıl taşıyacağız diye dellenip duruyorduk falan demedi. Sanki Karagöz'ün kıçının keyfine istediği yere sıçar gibi yumurtlaması ve evinde baytarın sözünü ettiği bir eldiven olmadığı için eline kağıt peçete giyen bir laborant olarak benim yumurtaları bir araya toplamam çok doğalmış gibi. Ölmekte olan bir bebeği hastaneye yetiştirmiş olmanın huzuruyla kapattım mutfak penceresini. Öbür torunlara da isim düşünmem gerek. Yumurtcan'a uygun isimler olmalı. Hayır, şart da değil. Yumurtcan onların ikizi değil ki. Abileri ya da ablaları. Hele bir doğsunlar, tiplerini görelim. Ona göre takalım isimlerini. 69. Ambül yok, dublesi tek gibi yok. Garson kara borsa. Şarap isteyeceğim, ilgili merci yok. Siyah tulumlu, taba rengi gömlekli bir kız yanaştı masama garson olarak. Siyah tulum, taba gömlek, tek tip kılıklı başka tipler de çıktı ortalığa. Ambül ve dublesi tek gibi ayrılmışlar. Bunlar turfanda garsonlar. Artık tanıdığım hiç kimse kalmadı burada. Değişim eski tek tük müdavimin ayağını kesmekle kalmadı, kıdemli personeli de kaçırdı. Şu an kendimi yabancı, rahatsız ve gereksiz hissediyorum burada. Ben bu dükkanın aradığı müşteri değilim. Müşteri olarak benim aradığım eve en yakın lokanta burası değil. Eyvallah anılar. Bir kadeh kırmızı şarap rica ediyorum. Kız şarapla birlikte yemek listesi getirdi. Bir şey yemeyeceğim, hesap rica ediyorum. Terasta bütün masalar dolu, içerisi de hınca hınç. Ambül'ün gıcık olduğu yırtık blue jeanli gençlik istila etmiş, ele geçirmiş burayı ve bağımsızlıklarını ilan etmişler. Uçara kaçara gülerek, çak diyerek masadan masaya avuç dokuşturuyorlar. Bir okul yemekhanesi havası egemen, hepsinin aynı anda yüksek perdeden konuşması korkunç bir uğultu üretiyor. Kapıya yakın bir masaya ilişmiş durumdayım. Niye geldim ki buraya? denediğim öbür lokantalardan daha az kötü diye galiba. Aslında buraya gelmemek niyetindeydim. Karnım acıkınca refleks olarak gelmiş bulundum. Hatta kapıdan girer girmez de, ''Aa gene buraya geldim, ne saçma'' diye düşündüm. ''Ne arıyorum lan ben burada?'' duygusu, ruhumu cendereye almış durumda. Şarabı bitirmeden ödedim hesabı, hızla çıktım eve en yakın ama artık bana çok uzak lokantadan. Caddeye adımımı atarken yolumu kesti uzun yağmurluğunun kimi yerleri yırtık adam. ''Üç beş kuruş yardım eder misiniz abi? Üç beş kuruştan kasıt nedir?'' Yeni kuruş mu yani? Beş kuruşsunsan bıçak çekecek lokantanın kapısını mekan tutmuş sarhoş adam. Madem lokantaya giriyorsun cebinde param var, bizi de gör tavrında. Parasızlık diz boyu. Sadece yeşil sermaye parayla buluşuyor. Ben kredi kartları borcu ödemeye uğraşıyorum. Lokantanın kapısını kesmiş sarhoşun beş kuruştan kastı 5 lira. Ne kuruşu lan? Kuruşla ne alınabiliyor? Beyoğlu gene çift tarafı yapışkanlı, sürtüşken kalabalık. Adama kerhanedeymişiz duygusunu veren kıç altı blue jeanler, aradan görünen don yerine kıç arasına bağlanmış ipler geçiyor Beyoğlu'ndan ve üstümden ve altımdan ve içimden. Yanlarında daha hızlı yürüyen, onları sollayan tesettürlüler de kumaşın güllü dallı kırmızısını seçmişler. Sıkma başın cinselliğini ve tahrik ediciliğini sergileyerek geçiyorlar ruhumdan, beynimden, oramdan buramdan. Yalnız bir polis salınarak geçiyor. Sanırım izin günü. Fakat niye sivil giyinmemiş? Yürürken bir kolunu sallayıp öbürünü hiç dingildetmeyen adamla çarpıştık. Her iki kolunu dingildetse çarpışmayacaktık. İkimizin aklına da özür dilemek gelmedi. Bunda özür dilenecek bir şey yok. Doğal bir İstiklal Caddesi borda bordaya gelmesi. Elde kask, motorize, uzun saçlı herifler, yanlarında motor kızlar. Binip motorlara, ara sokaklarda gürültüyle yitip gidiyor motor haramiler. Böylesine dar blue jean giymeseler daha iyi olacak. Kıçları birbirinden havaleli iki kadın geçiyorlar, kıçlarında yumurta küfesi taşıyormuşçasına. Kıç dediğin de böyle kamyon lastiği gibi olmaz ki. Olmuş işte. Tamam o zaman o görkemli kıça yapışan pantolonlar giymeyelim hanımlar. Size kara çarşaf tavsiye ederim. Hem daha ferah hem daha ince gösterir. İçine don giymezsiniz daha cinselcil. Böylece daha çok imam nikahı ve kumasal şansınız var. Eğer kadın becerenini arıyorsa... Beyoğlu'nun taş kaplama işleri tamamen mürur-u zamana uğradı. Kimi taşlar göçtü, yamuk kaldı, yanındaki yumuk kaldı. Biz o yamuk yumukluğa alıştık, oralara basmadan yürümeye çabalıyoruz. Oralara basınca ya düşüyorsun ya ayağı burkuyorsun. Ara sokaklardaki çöküntüler çukurlara dönüştü, biz çukura alıştık, oraları sıçrayarak aşıyoruz. Sokağımızda yürüme koşullarını öğrendik. Oraya basılmayacak, şurası zıplanıp atlanacak. Zemine göre yürüme biçimleri bulduk ve geliştirdik. Tamamen araziye uymuş vaziyetteyiz. Düz bir yüzeyde yürüyemeyiz biz artık. Gelecek seçimlerden önce Konyalı ya da New Jersey'li bir firma el atacaktır bu taşların başka taşlarla değiştirilme ılımlı İslam granit operasyonuna. Belki de Afyonlu bir Müslü mermer şirket Beyoğlu'nu mermer kaplayacaktır. Giderek zorlaşacak yani bizim için Beyoğlu'nda adım atmak. Mermer granite benzemez. Düştün mü kafayı yararsın. Beyoğlu artık terk et beni diyor ruhuma. Burada büyüdüm, hayatım burada geçti. Şimdi sanki siktir git diyor bana Beyoğlu. 21. ayrımın sonu. Sayfa 313.